Ayrım 10. İran dost mu? Namı Kemal Zeybek. Sayfa 166. İmam Hümeyni. Bugünkü tam bağımsız İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu hiç kuşkusuz İmam Hümeyni'dir. Onun mücadeleler içinde geçen hayatını kısaca hatırlamalıyız. Ama önce siyaset ve din ilişkisi kavramına bakışını ve bu bakış içinde İmam Hümeyni'ye verdiğim yeri anlatmalıyım. Bence İslam tarihinde siyaset ve din ilişkisi üç türlü ortaya çıkmıştır. Birincisi, Hazreti Peygamber'in nübüvvetini açıklamasından İmam Ali'nin ölümüne kadar geçen süre. Bu dönemde siyaset İslam'ın emri ve denetimi altındadır. Emeviler dönemi, Ömer bin Abdülaziz'in hükümdarlığı hariç, Abbasiler dönemi ve bütün saltanatlar dönemlerinde bazı istisnalar olsa da siyaset İslam'ı emri ve denetimi altına alarak kullanmıştır. Bir de din ve siyasetin ayrıştığı iddiaları dönemi vardır. Ama bunlar da iddia olarak kalmıştır. Adına laiklik ve ya sekülerizm dense de. Söz gelimi Türkiye'de din ve devlet ayrıdır denilir ama gerçekte din kurumu siyasetin emri ve denetimi altındadır. İran'da bütün şahlık dönemlerinde de toplam bir bakış orada da dinin ve mezhebin saltanatın çıkarlarına hizmet etmesinin amaçlandığı görülür. İstisnalar ve istisnai dönemler olabilir. Amerikalıların çıkarlarına hizmet ederek saltanatını sürdüren Rıza Şah döneminde de anayasanın ikinci maddesinde İran devletinin resmi dini İslam dini diye yazıyordu. Ama uygulamada dinin emirleri dikkate alınmıyordu. Din saltanat için kullanılıyordu. İmam Hümeyni'nin kendisi, hareketi ve kurduğu İslam Cumhuriyeti ise kesin olarak İslam emrinde ve denetimindeydi. Şimdi onun hayatının bir özetini verebiliriz. 24 Eylül 1902'de İran'ın merkez eyaletine bağlı Hümeyn kasabasında doğdu. Adını Ruhullah koydular. Ehl-i Beyt soyundandı. Soyu İmam Musa Kazım'dan geliyordu. Ve ailesine Musaviye deniliyordu. Geleceğin Ruhullah'ı Musevil Hümeyni'si doğmuştu. Babası ve annesi alimdi. Babası Seyyid Ayetullah Mustafa Musevi, annesi Hacer Hatun'du. Babası kendisi daha 5 aylıkken pusuya düşürülüp arkadan kurşunlandı. Annesi ve halası Sahibe Hatun onu bakıp büyüttüler. 15 yaşındayken bu iki azizini de yitirdi. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Ayetullah Abdülkerim Hayri'den ders aldı. 22 yaşında Kum'a gitti. Kum'da hem yetiştirdi hem yetişti. Yüzlerce bilgili ve bilinçli öğrencisi oldu. Hümeyni dini bilimlerin yanında yüksek matematik, geometri, astronomi ve felsefe dersleri aldı. Bu konudaki hocası Seyyid Refii Kazrini'dir. Muhammed Rıza İsfahani'den ahlak ve irfan, tasavvuf öğrendi. Cevat Tebrizi'den Ayetullah Muhammed Ali Şahabi'den nazari ve ameli irfan talim etti. Bir taraftan bilim öğrenip öğretirken öte yandan mevcut zulüm ve batıya teslimiyet rejimine karşı da mücadele ediyor, halkı bilinçlendirmeye çalışıyordu. Rıza Şah'ın yanlışlarını ve suçlarını açıkladığı bir kitabı gizlice elden ele dolaşıyordu. Şah'ın suçları karşısında bilginlerin susmamasını isteyen bir bildiri ile uyarma görevini yapıyordu. Zulme karşı direniş çağrısında bulunan bir konuşmasından ötürü 5 Haziran 1963'te tutuklandı. 11 ay sonra serbest bırakıldı ve Kum'a döndü. 6 ay sonra Amerikalı görevlilerin İran yargı makamları karşısında dokunulmazlıkları hakkında bir tasarı meclise sevk edilince yine çok heyecanlı bir konuşma yaptı ve 6 Kasım 1964'te tutuklanarak İran'dan sınır dışı edildi. İran dışında önce 11 ay Bursa'da yaşadı. Sonra Irak'ta İmam Ali'nin türbesinin bulunduğu Necef şehrine gitti. Orada da bir yandan öğrenci yetiştiriyor, öte yandan İran halkının uyanması için mücadelesini sürdürüyordu. Şah'ın baskısıyla İmam Hümeyni'nin mücadelesi engellenince ve hiçbir İslam ülkesi de onu kabule hazır olmadığı için Paris'e gitti. Paris'te 5 ay kaldı ve İran'daki direniş hareketine rehberlik etti. 1979 yılı Şubat'ının ilk günü Şah İran'dan kaçınca İran'a döndü. Tahran caddelerini milyonlarca Müslüman doldurmuş rehberi bekliyorlardı. Görülmemiş bir heyecan bütün İran'ı ve Tahran'ı kaplamıştı. Bir gazeteci şöyle bir soru sordu. 15 yıl aradan sonra ülkenize böylesine görkemli döndüğünüz şu anda neler hissediyorsunuz? Bu soruya imam tek heceyle cevap verdi. Hiç. Bu ruh halinin açıklaması onun iki dizesinde, Yaradan'dan gayrısını bıraktım, sildim. Takdiri ilahiden başkasını hiç bildim. 11 Şubat 1979'da yönetimi ve denetimi İmam Hümeyni yani İslam eline almıştı. 3 Haziran 1989 gününe kadar İran'ın rehberi olarak İslam bilincinin İran'da yerleşmesi ve kökleşmesini gerçekleştirdi. O gün rahmete kavuştu. O gün Hicri Şemsi 1368 tarihiydi. Hordat ayıydı ve ayın ortalarıydı. İlginç olan ölümünden yıllarca önce yazdığı bir gazelde söyledikleriydi. Salhami gozaret, hadisehami ayet, İntizar-ı fereç ez nimeyi hordad-ı keşem. Yani yıllar geçmekte olaylar ard arda gelmekte. Her şeyin düzeleceği hordad ortalarını bekliyorum. Emperyalizm ve gitgide azgınlaşan Siyonist global kapitalizm elbette İran İslam Cumhuriyeti'ni rahat bırakmazdı. Önce zalimlerin uşağı olan zalim Saddam'ı saldırttılar İran'a. Sonra ambargolar ve daha neler. Ama rehber binasını sağlam kurmuştu. Yolundan gidenler ilerliyorlar. İmam Hümeyni geride muazzam bir manevi miras bırakmıştı. Ama maddi, şahsi mirası yoktu. Kumdaki alçak gönüllü yaşayışını hiç terk etmedi. Sürgüne gidince kumdaki evi İslami direnişin merkezi olmuştu. Şimdi de yine İslami amaçlarla kullanılan bir evdir. O içinde otururken de daha çok mektepti. Şimdi de öyle. Değerli okuyucum, bu yazıyı yazarken elbette bazı kitaplardan yararlandım. Ama asıl o günlerde İran'daki zulme karşı şahlanışı gün gün izlerken yaşadığım heyecan ve edindiğim bilgilerden arta kalanlarla yazdım. İmam Hümeyni'yi anlamak. Bani binasından bilinir. İmam Hümeyni ortaya koyduğu İran İslam Cumhuriyeti'nden bellidir. Bunun yanında geleceğe kalacak birçok eserinde sahiptir. Felsefe, irfan, tasavvuf, kelam, ahlak, fıkıh usulü, ilmihal, tefsir, siyaset konularında 45 eseri vardır. Bunlardan birisi de şiirlerinin toplandığı divandır. Büyük mutasavvıf İbn Arabi'nin Fissus el-Hikem adlı eserinin şerhine yazdığı Haşiye, İslam tasavvufuna olan derin ilgi ve bilgisinin göstergesidir. İmam Hümeyni'nin İslam fıkhında devlet adıyla Hüseyin Hatemi tarafından Türkçe'ye çevrilerek Düşünce Yayınları arasında çıkan eseri ise eserlerinde içinde en çok okunanın ve en büyük etkiler meydana getirenidir. Meselelere yaklaşımını anlamak bakımından bu eserden bazı bölümleri birlikte okuyalım. Yabancı eller, Müslümanları ve genç neslimizden oluşan Müslüman aydınları İslam'dan saptırmak için İslam'ın söyleyecek sözü yoktur. İslam birkaç hayız ve nifas kuralından ibarettir. Ve mollaların yalnız bunları okumaları gerekir. Kuruntusunu yaydılar. Bir bakıma gerçektir. İslam'ın nazariyatını nizamlarını, dünya görüşünü tanıtma amacı gütmeyen, vakitlerinin çoğunu onların söylediği gibi harcayan, İslam'ın başka konularını unutan mollalar bu gibi sözlere hedef olabilirler. Yalnız yabancılar mı kusurludur? Değil, bunların da kusuru vardır. Elbette yabancılar siyasi ve iktisadi emellerini gerçekleştirebilmek için birkaç yüzyıl önceden beri temeli hazırladılar ve dini çevrelerin ihmali dolayısıyla başarıya da ulaştılar. Resul-i Ekrem, Doğu Roma İmparatoru Heraklius'a ve İran Şahenşahı'na yazdıkları mübarek mektuplarında onları Şahenşahlık ve İmparatorluk devlet ve yönetim biçimlerinden el çekmeye, Allah'ın kullarını kendilerine tapınacak ölçüde mutlak boyun eğmeye mecbur etmemeye, gerçek sultan olan tek ve ortaksız Allah'a ibadet etmelerine imkan vermeye davet etmiştir. Saltanat ve Veliahtlık Kurumu, Hazreti Seyyid-i Şehada Hüseyin'in yerleşmelerini ve meşru sayılmalarını önlemek için kıyam buyurduğu ve bu uğurda şehit olduğu kurumlardır. Yezid'in veliahtlığına boyun eğmemek ve onun saltanatını resmen tanımamak için kıyam buyurdu ve bütün Müslümanları kıyama davet etti. Bu kurumlar İslam'dan değildir. İslam'da saltanat ve veliahtlık yoktur. Nitekim İslam'da faiz, faiz yiyicilikle ikiz olan bankacılık, içki satışı ve fuhşa ilişkin konuları da düzenlememiştir. Çünkü bunlar aslında haram kılınmıştır. Emperyalizmin desteklediği egemenler, İslam ülkelerinde bu gibi işlerin revaç bulmasını isteyenler, elbette İslam'ı eksik görürler. Ve bu gibi işleri düzenleyen kanunları da İngiltere, Fransa, Belçika, son zamanlarda da Amerika'dan getirmeye mecburdurlar. Irak'ın İngilizler tarafından işgali sırasında İngiliz subaylarından birisi şöyle sormuştu. Şu anda minarede ezan okumak üzere olanın İngiltere siyasetine zararı var mıdır? Hayır diye cevap verdiler. Şu halde bırakın, ne isterse söylesin dedi. Siz emperyalistlerin siyasetine karışmazsanız, İslam'da sadece her zaman söz konusu ettiğiniz kurallardan ibaret bilirseniz ve asla onları itham etmezseniz, onların da sizinle işleri olmaz. Siz istediğiniz kadar namaz kılınız. Onlar sizin petrolünüzü istiyor. Namazınızda işleri ne? Onlar madenlerimizi isterler. Ülkemizin ürettikleri mallar için pazar olmasını isterler. Bu sebeple onların diktikleri hükümetler sanayileşmemize engel olurlar veya bağımlı ve montaj sanayisi kurarlar. Onlar bizim adam olmamızı isterler. Çünkü insandan korkarlar. Bir insan ortaya çıkarsa ondan korkarlar. Çünkü bu insanda bir örnek oluşur. Diğerleri de ona benzemeye başlar ve öylesine etkiler doğurur ki, yabancıların eliyle iş başına getirilen hükümeti, emperyalizmi ve istibdadı temelinden sarsar. Bu sebeple böyle bir insan ortaya çıktığında öldürmüşler, hapsetmişler, sürmüşler veya bu molla siyasidir diyerek lekelemişlerdir. Bu anlamda Peygamberimiz de siyasiydi, siyaset adamıydı. Bu kötü propagandayı sizin siyasi konularla ilgilenmenizi önlemek, içtimai işlere karışmanızı engellemek, onları gayrimilli ve gayri İslami siyasetleri ve hain devletleriyle mücadelenize imkan bırakmamak, kendilerinin ne isterlerse yapmaları, her haltı etmeleri, onların önünü kesecek kimsenin bulunmaması için yaparlar. Biz İslam'ı korumakla ödevliyiz. Bu ödev önemli vaciplerdendir. Hatta namaz ve oruçtan daha vaciptir. Bu ödev uğruna kan verilmesi de gerekebilir. İmam Hüseyin'in kanı bunun için döküldü. Bizim bu manayı kavramamız ve başkalarına da öğretmemiz gereklidir. Siz İslam'ı insanlara öğrettiğiniz ve İmam-ı Zaman Mehdi gelir düzeltir, sen işine bak demediğiniz takdirde İslam'ın halifeleri olursunuz. Değerli okuyucum, gül bahçemi gör de baharımı anla denilmiştir. Bundan sonrası imamın kitaplarını bulup okumalı diyorum. Caferilik, Peygamberimizden sonra fıkıh konularında ortaya çıkan sorulara verilen değişik cevaplardan fıkhi mezhepler doğdu. Bugün Müslümanlar arasında 6 fıkhi mezhebin mensupları büyük çoğunluktadır. Bunlar Caferilik, Zeydilik, Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbeliliktir. İlk ikisine Şiilik veya Ehl-i Beyt mektepleri, diğer dördüne de Ehl-i Sünnet denilir. Hepsine birden fıkhi mezhepler diye ad konulur. Mezhep gidilen yol demektir. Diğer mezhepleri düşman veya hasım görmemek şartıyla mezhep gereklidir çünkü bir ihtiyaçtan doğmuştur. Kendisini müçtehit olarak gören ve o bilim düzeyine erişmiş olan bir Müslümanın bir mezhebe kayıtsız şartsız uyması zorunluluğu elbette yoktur. Ama o düzeyde bilim sahibi olmayanların benimsedikleri ya da ata anadan devraldıkları mezhepleri takip etmeleri tabidir. Gerçekte İslam fıkhını mektepleşmesini ve kurumlaşmasını sağlayan Caferi Sadık'tır. Yetiştirdiği öğrencileri vasıtasıyla fıkhın bilim haline gelmesini sağlamıştır. Bu arada hatırlatalım ki Hanefilik diye adlandırılan mezhebin kurucusu Numan İbni Sabit Ebu Hanife'dir. Maliki mezhebinin kurucusu olarak bilinen İmam Malik de Caferi Sadık'ın eğitiminden nasip almışlardır. Bu arada hatırlatalım ki Hanefilik diye adlandırılan mezhebin kurucusu sayılan Numan İbni Sabit Ebu Hanife de Maliki mezhebinin kurucusu olarak bilinen İmam Malik de Caferi Sadık'ın eğitiminden nasip almışlardır. Caferi Sadık için Ebu Hanife'nin Numan'ın son 2 yılı olmasaydı hali haraptı dediği bilinir. Son 2 yıl Caferi Sadık'ın yanında sürekli ondan öğrenerek geçirdiği yıllardır. Bilginler arasında bazı itilafların olması tabidir. Söz gelimi Ebu Hanife'nin 2 öğrencisi İmam Yusuf ve İmam Muhammed ile Ebu Hanife arasında da bazı konularda görüş farkları vardır. Caferi Sadık ile Ebu Hanife arasında yöntem farkı ise Ebu Hanife'nin kıyası fukuha başvurması, Caferiliğin ise hadislerle çözüm aramalarıdır. Caferilik diye adlandırılan İslam fıkhının kurucusu elbette Caferi Sadık'tır. Ancak önceki ve sonraki imamların ve Ehl-i Beyt alimlerinin içtihatlarıyla genişleyen büyük bir birikimin adına bugün Caferilik denir. Caferilik İran halkının büyük çoğunluğunun mezhebidir ve İran'ı tanımak için Caferilik hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Bu kitabın amacı mezhepler tarihi hakkında bilgi vermek ve mezheplerin görüşlerini anlatmak olmadığından, konumuz itibariyle Caferilik hakkında bazı temel bilgileri vermeliyiz. El-Heser, alimlerinden Sünni Muhammed Ebu Zehra'nın Mezhepler Tarihi adlı kitabı ve Profesör Abdülbaki Gölpınarlı'nın Şiilik adlı eserlerinde ve internetteki Caferilik sitelerinde bu konularda daha geniş bilgi elde edilebilir. Bir törende Irak'tan gelmiş bir Caferi bilgin konuşma yapıyor ve elbette Peygamberimizin hadislerinden söz ediyordu. Yanımda oturan bir eski bakan kulağıma eğildi ve dedi ki, "Görüyor musun, bu hoca daha çok Irak'ta Sünniler arasında yaşadığı için Ali'den çok Peygamberimizden söz ediyor." Ben de kulağına eğildim ve dedim ki, "Sayın Bakan, İran'da da öyledir. Şiiler büyük çoğunluktur ve Hazreti Peygamber'den daha çok söz edilir." Şaşırdı ve sustu. Türkiye'de yaşayan birçok kişinin İran ve Şiilik hakkında bu tarz bilgisizliklerine çok tanık oldum. Şiilerin Muhammed Aleyhisselam'ın değil, İmam Ali'yi peygamber kabul ettiklerini sananlara bile rastladım. Amacım elbette ki kimsenin mezhebini değiştirmesini sağlamak değil, amacımın ne olduğunu İran'da kurulan bir resmi kurumun adı belirliyor. Vahdedi İslam ve Takribi Mezahip. Yani İslam birliği ve mezheplerin yakınlaştırılması. Mezheplerin yakınlaştırılmasından daha çok mezhep mensuplarının birbirine yakınlaştırılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. İslam'ın yerine mezhebin konulmasını ise ciddi bir sapma olarak görüyorum ve İran'da konuştuğum bütün bilginlerin bu sapma konusunda halkı uyarmaya çalıştıklarını görmekten de hoşnutluk duyuyorum. Gelelim Caferi mezhebinin esaslarına. Elbette bütün mezheplerin birleştiği temel nokta olan kelime-i şehadet, yani Allah'ı bir bilmek ve Muhammed Aleyhisselam, Resul, Kur'an-ı Kerim'i, Hak kitap bilmek işin temelidir. Caferi mezhebine göre din 5 esasa dayanır. 1. Yaradan'ı tanımak. 2. Yaradan'dan gelen haberlere inanmak. 3. Kulluğu ve ameli bilmek. 4. Erdemi elde edip kötülüğü terk etmek. 5. Ölümden ötesine inanmak. İslam'ın binasının 5 şartı vardır. Namaz, oruç, zekat, hac, cihat. Caferi mezhebi şu temeller üzerinde oturur. 1. Tevhid, yani Allah'ı bir bilmek. 2. Nübüvvet, yani Muhammed Aleyhisselam'a inanmak. 3. İmamet, yani müminlerin Peygamber Efendimiz'den sonraki rehberlerinin İmam Ali ve Ehl-i Beyt soyundan gelen imamlar olduğuna inanmak. 12 imamı bilmek ve 12. imamın bir gün Mehdi olarak zuhur edeceğine ve dünyada adaleti sağlayacağına inanmak. 4. Adalet, Allah'ın adil olduğuna inanmak ve insanların adil olmaları gerektiğini bilmek. 5. Maat, yani ölümden sonraki hayata ve hesaba inanmaktır. Gerçekte Caferiliğin diğer mezheplerden ayrıldığı nokta imamet konusudur. Ancak Sünni mezhep mensuplarının birçoğunun da 12 imama saygıyla bağlı oldukları bilinir. Caferiliğin diğer ayrıntı ayrımlarına girmek ise bu kitabın konusunu aşar. Bilinmelidir ki Caferilik de bir hak mezheptir ve hak mezhepleri 4 ile sınırlandırmak büyük bir yanlıştır. Yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani. Bu kitap bitmek üzereyken İran'da bir seçim oldu ve Hasan Ruhani İran İslam Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 3 Ağustos 2013 tarihinde göreve başlayacak. Hayırlı olsun. Hakkında yazılanlardan öğrendiğimize göre Hasan Ruhani, İmam Hümeyni'ye imam diyen ve bunu bütün İslam inkılapçılarının onayına sunan ve kabul ettiren kişidir. Mücadelenin en yoğun olduğu bir dönemde, Kasım 1977'de yaptığı bir konuşmada bunu teklif etmiş ve bütün inkılapçılarca benimsenmiştir. Hasan Ruhani, hukukçu, siyasetçi, akademisyen ve diplomattır ve bir mücadele adamıdır. İran'ın orta kuzeyinde bulunan Simnan şehri yakınlarında doğmuş, Kum şehrinde klasik medrese eğitimini almış, Tahran Üniversitesi'nde ise hukuk okumuştur. Eğitimine Batı'da devam etmiş, Glasgow Kaledonyan Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Hasan Ruhani genç yaşlarından başlayarak Ruhullah Hümeyni'nin izleyicilerinden olmuş ve İran'a dolaşarak Şah hükümeti aleyhinde vaazlar vermiş, birçok defa tutuklanmış ve vaaz vermesi yasaklanmıştır. 1979'da İran, İslam İnkılabı'nın gerçekleşmesinden sonra istikrarı sağlamak için düzensiz haldeki İran ordusunu ve askeri üsleri düzenlemekle görevlendirilmiştir. İran-Irak Savaşı'nın en üst düzey komutanlarından birisidir. 1988-89 yılları arasında Genelkurmay Başkan Yardımcılığında bulunmuştur. Savaş sonunda Zafer Madalyası'yla ödüllendirilmiştir. 1980'de İslam Danışma Meclisi'ne seçilmiş, 20 yıl boyunca bu meclis üyeliğiyle birlikte 2 dönem Savunma Komisyonu Başkanı, 2 dönemde Dış Politika Komisyonu Başkanlığı ve Meclis Başkan Vekilliğinde bulunmuştur. 1992-2000. 1989'da kurulan Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin sekreterliğini 2005 yılına kadar sürdürmüştür. Meclis Başkan Vekili ve Ulusal Yüksek Güvenlik Sekreteri olarak özellikle nükleer baş müzakereci sıfatıyla yabancılarla pek çok toplantı ve müzakerelerde bulunmuştur. Büyük tecrübelerle geldi bu makamda, büyük başarılara imza atacağı ümidi ve duası içindeyim. Kitabın sonu. 13 Ağustos 2014. Sayfa 185.